Ayrım 23. Ama 109. gece olunca söze başlamış. Vezire ve kafileye gelince güven içinde yolculuk yapmışlar. Ve Yeşil Kent'e yaya 3 günlük mesafe kalınca Süleyman Şah'a haber ulaştırmak için ayağına çabuk bir ulak göndermişler. Şah karısının gelmekte olduğunu öğrenince zevkten yerinde duramaz olmuş ve haberci ulağa güzel bir hilat vermiş. Ve ordusuna tüm sancakları açarak yeni gelini karşılamaya gitmeleri için emir vermiş. Ve tellallar tüm kenti tek bir kadın, tek bir genç kız, hatta tek bir ihtiyar, yaşlılığından ya da çaresizliğinden yürüyemeyecek halde olsalar bile evde oturmayarak alaya katılmaya çağırmışlar. Ve hiç kimse yeni gelinin önünü çekmekte kusur etmemiş. Ve herkes Şah'ın kızının tahterevanının yöresine ulaşınca kente girişin büyük bir merasimle geceliğin olmasına karar verilmiş. Gece olunca kentin ileri gelenleri ve kendileri masraf görerek tüm sokakları ve Şah'ın sarayına ulaşan büyük caddeyi ışıklarla donatmışlar. Herkes iki sıra halinde yol boyu dizilmişler. Ve geçit yerinde askerler sağda solda yer alarak halkın önünde engel oluşturmuşlar ve tüm güzergahta duru havada ışıklar göz kamaştırmış ve büyük davullar derin yankılar yaparak dövülmüş. Borular yüksek sesle çalınmış, bayraklar başlar üzerinde dalgalanmış ve buhurdanlıklarda kokular yayılmış. Sokaklarda ve meydanlarda atlılar kargı ve mızrak fırlatarak cirit oynamışlar. Bütün bunların ortasında önünde zenci köleler ve memluklar olduğu halde babasının kendisine sağladığı görkemli giysilere bürünmüş yeni gelin kocası Süleyman Şah'ın sarayına ulaşmış. Bunun üzerine genç köleler katırları çözmüşler ve tüm halkın ve tüm ordunun keskin sevinç çığlıkları arasında tahterevanı omuzlarına alarak onu harem kapısına kadar taşımışlar. Bunun üzerine genç kadınlar ve nedimeler kölelerinin yerini almışlar ve içeri girerek gelini kendisine ayrılan daireye sokmuşlar. Bu daire hemen onun gözlerinin parlaklığıyla aydınlanmış ve yüzünün güzelliği salondaki ışıkları soldurmuş. Bütün bu kadınların ortasında yıldızlar arasındaki ay ya da bir gerdanlığın ortasındaki tek inci gibi görünmüş. Sonra genç kadınlar ve nedimeler genç kızı inci ve taşlarla zenginleştirilmiş büyük yatağa yatırdıktan sonra daireden çıkmışlar ve kapıdan geçidin ucuna kadar iki sıra halinde dizilmişler. Bunun üzerine Süleyman Şah bu canlı yıldızlardan oluşmuş geçidi aşarak baştan aşağı süslenmiş ve kokular sürünmüş olarak genç kızın fil dişi yatakta uzanmakta olduğu daireye girmiş. Tanrı hemen o anda Şah'ın yüreğinde büyük bir tutku uyandırmış ve bu bakire kız için sevgi yaratmış. Şah bu bekarete sahip olmuş ve mutluluktan büyülenmiş ve bu yatakta kalçalar ve kollar arasında sabırsızlığının ve aşkı bekleyişinin tüm acılarını unutmuş. Ve Şah bir ay boyunca genç karısının dairesinde onu bir an bile terk etmeden sıkı sıkıya birleşmelerinde onunla bedensel olduğu kadar ruhsal bakımdan da uygunluk içinde bulunmanın mutluluğunu duymuş. Ve eşi daha ilk geceden hamile kalmış. Bunu izleyerek Şah çıkıp adalet dağıttığı tahtına oturmuş ve uyruklarının iyiliği uğrunda devlet işleriyle uğraşmış. Akşam olunca da eşinin dairesini ziyarete gitmeyi savsaklamamış ve böylece 9. aya kadar sürüp gitmiş. 9. ayın son gecesinde Ece doğum ağrılarına tutulmuş ve doğum yaptığı yatakta şafak vakti Allah ona doğumu kolaylaştırmış ve dünyaya talih ve servetin damgasıyla damgalanmış bir erkek çocuğu doğurmuş. Şah bu doğumu haber alır almaz ferahlığın doruğuna ulaşırcasına ferahlamış ve büyük bir sevinçle mutlulanmış ve haberi getirene büyük değeri olan armağanlar vermiş. Sonra eşinin yatağına koşmuş ve yeni doğan çocuğu kollarına alarak onu iki gözünün arasından öpmüş ve güzelliğine hayran olmuş ve şairin şu sözlerinin ona ne kadar uyduğunu görmüş. Doğduğu anda Tanrı ona görkemi ve yüceliğin doruğunu sağlamış ve onu yeni bir yıldız gibi yükseltmiş. Ey görkemli ve narin göğüslü süt anaları! Siz onu eğik sırtınıza binmeye alıştırmayın. Onun bineceği arslanların ve şahlanan atların katı sırtlarıdır. Ey sütü çok tatlı ve çok beyaz olan süt anaları! Onu çabucak memeden kesin. Çünkü düşmanlarının kanı onun için en lezzetli içecektir. Bunun üzerine hizmetçiler ve süt anaları Nevzat'ın, yani yeni doğmuş çocuk, bakımını üstlenmişler. Ve ebe kadınlar göbek bağını kesmişler ve gözlerine sürme çekmişler. Ve çocuk bir şahın oğlu şah olarak doğduktan ve de çok güzel ve çok parlak olduğundan kendisine Tacül Mülük adı verilmiş. Yani melikler tacı anlamında. Anlatısının burasında Şehrazat günün doğmakta olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 110. gece olunca söze başlamış. Kendisine Tacül Mülük adı verilmiş. Bu çocuk öpücüklerle ve en güzel süt anaların göğsünde yetiştirilmiş ve böylece günler yıllar akıp geçmiş ve çocuk 7 yaşına ulaşmış. Bunun üzerine babası Süleyman Şah en bilgili hocaları tutarak çocuğa güzel yazı yazma, edebiyat ve davranış ve nezaket kuralları ve sentaks ile fıkıh öğretmelerini emretmiş. Ve bu hocalar çocuk 14. yaşına ulaşıncaya kadar onu eğitmişler. O zaman babası öğrenmesini arzu ettiği her şeyi öğrenmiş bulunduğundan onun bir hilat giymeye layık olduğunu düşünmüş. Ve şah onu bilginlerin elinden alarak bir binicilik hocasına emanet edip ona at binmeyi, kargı ve mızrak atmayı ve atmaca ile alageyik avlamayı öğretmesini sağlamış. Ve böylece Emir Tacül Mülük çok iyi yetiştirilmiş bir binici olmuş ve de kendisi o kadar üstün bir güzelliğe sahipmiş ki atlı ya da yaya gezmeye çıktığı vakit ona bakıp görenleri cehennemlik edecek kadar günaha sokarmış. Delikanlı 15 yaşına ulaşınca çekiciliği o denli etkili olmuş ki şairler en aşkla dolu güzellemelerini ona adamışlar. Bilgelerin en saf ve temiz olanları ondaki büyüleyici sihri görerek yüreklerinin parçalanıp un ufak olduğunu ve imanlarının dağıldığını duyumsamışlar. İşte onun gözlerine duyduğu sevgiyle bir şairin yazdığı şiirlerden biri. Onu öpüp sarmak, tüm bedeninden yayılan mis kokusuyla bayılmak demektir. Sadece meltem ve şebnemle beslenen narin nemli bir dal gibi vücudunu sıkı bükülüşü altında duyumsamak demektir. Onu kucaklamak, ama bu hiç şaraba dokunmadan sarhoş olmak demektir. Bunu bilmez miyim hiç? Ben ki bütün bir gece onun tükürüğünden mayalanan mis kokulu şarapla sarhoş olmuşum. Güzelliğin kendisi bile sabahleyin uyanınca aynasına bakmış ve efendisi ve kölesinin kim olduğunu görmüştür. Öyleyse nasıl ey çılgınlığım? Onun güzelliğinden ölümcül yüreklere kaçıp kendini kurtarabilsin. Vallahi, vallahi yaşamam hala mümkünse yüreğimde onun yangınıyla yaşayacağım. Ama bu tutkum ve onun aşkı beni öldürecekse, ah ne mutluluktur bu. Oysa bütün bu esinleme o daha 15 yaşındayken olmuş. 18 yaşına ulaştığında ise her şey bambaşka olmuş. O zaman yeni çıkan ayva tüyleri yanağının gül pembeliğini kadife yumuşaklığına dönüştürmüş ve siyah amber çenesinin beyazlığında bir ben haline gelmiş. Bu durumda her bakımdan tüm akılları ve tüm gözleri bir şairin onun hakkında yazdığı gibi bulandırmış. Bakışı yanmaksızın ateşe yaklaşmak, onun bakışı yanında pek öyle şaşırtıcı bir şey değildir. Ey büyücü, nasıl hala yaşıyorum? Ben ki yaşamımı senin bakışlarınla sürdürüyorum. Yanakları, eğer saydam yanaklarını ayva tüyleri bürümüşse, bunlar tüm yanaklardaki tüyler gibi değil, yaldızlı ve uçucu ipektendir. Ağzı, bana gelip safça, yaşam iksiri ve kaynağı nerededir? Yaşam iksiri ve kaynağı hangi topraklarda akar diye soranlara. Yaşam iksirimi, onu da kaynağını da tanıyorum. Tanıyorum onu. O boynu narin ve eğik bir genç alageyik gibi ince ve tatlı bir delikanlının ağzıdır. Boyu bükülgen bir delikanlının. O ince ve canlı bir alageyiğin nemli ve yosunlu dudağı gibi bir delikanlının koyu kırmızı renkte nemli tatlı dudağıdır. Bütün bunlar 18 yaşının verdiği esinlermiş. Ama erkeklik yaşına ulaşınca Emir Tacül Mülük o kadar yakışıklı olmuş ki enine boyuna tüm Müslüman ülkelerde anılan bir örnek haline gelmiş. Dostlarının ve yakın arkadaşlarının sayısı da gittikçe artmış. Ve yöresini çevreleyen herkes onun yüreklerde hüküm sürdüğü gibi sonunda ülkede de hükmettiğini görmek için candan dileklerde bulunuyorlarmış. O dönemde Emir Tacül Mülük babasıyla anasının yokluğunda duydukları kaygılara karşın av yapmayı ve ormanlarda dolaşmayı tutku haline getirmiş. Ve bir gün kölelerine 10 günlük bir azık hazırlayarak kendisiyle birlikte Sürek avına gelmelerini istemiş. 4 günlük bir yürüyüşten sonra avı bol, her türlü vahşi hayvanların mekan tuttuğu ve birçok kaynak ve dereyle sulanan bir yere gelmişler. Bunun üzerine Emir Tacül Mülük av işareti vermiş. Hemen tıkız bir toprağın üzerinde geniş bir ağ kurmuşlar ve kışkırtıcılar yöreye dağılarak şaşıran hayvanları ürküterek merkeze doğru sürmeye başlamışlar. Ve vurulması güç olan hayvanları panterler, köpekler ve şahinlerle izlemek üzere bunlara salıvermişler. O gün gazeller ve öteki av hayvanları bakımından çok verimli olmuş. Bu da av panterleri, köpekleri ve şahinleri için çok şenlikli bir gün olmuş. Ve av bir kez sonuçlanınca Emir Tacül Mülük dinlenmek üzere bir ırmak kıyısına oturmuş ve av ürününü avcılar arasında dağıtmış. En güzel bölümünü de babası Süleyman Şah'a ayırmış. Sonra o gece aynı yerde sabaha kadar uyumuş. Ertesi sabah uyanır uyanmaz yanlarındaki arazide geceleyin gelen büyük bir kervanın konakladığını görmüş. Ve biraz sonra da tacirlerden ve zenci kölelerden oluşan bir cemaatin çadırlarından çıkarak ırmak kıyısına indiklerini ve abdest aldıklarını görmüş. Bunun üzerine Emir Tacül Mülük adamlarından birini göndererek bu kimselerin ülkelerinin ve niteliklerinin öğrenilmesini istemiş. Ve yolladığı ulak dönünce Emir Tacül Mülük'a, "Bu kişiler bana, biz buranın kadife yeşilliğini ve akarsuyunun hoşluğunu görerek konaklamış tacirleriz. Ve yönetimindeki bilgeliği her ülkede ünlenmiş ve tüm yolculuğa çıkanlara ferahlık sağlamış olan Süleyman Şah'ın güvenli topraklarında bulunmakla burada korkulacak bir şey olmadığını biliyoruz. Ve zaten kendisine ve özellikle oğlu Emir Tacül Mülük'a pek çok güzel ve değerli armağan da getirmiş bulunuyoruz." demişler. Bu sözleri duyunca Şah'ın oğlu yakışıklı Tacül Mülük, "Fakat vallahi bu tacirler yanlarında benim için sakladıkları bunca değerli şeyi bulunduruyorlarsa niçin gidip bunları kendimiz görmeyelim? Günümüzü hoş geçirmeye de katkıda bulunur bunlar." demiş. Ve hemen Emir Tacül Mülük dostu avcılarla birlikte kervanın eğleştiği çadırlara doğru yol almış. Tacirler Şah'ın oğlunun geldiğini görüp onu tanıyınca hepsi onu karşılamaya koşmuş ve onu çadırlarına davet etmiş. Onun için hemen üzerlerine çeşitli renklerde kuş ve hayvan suretleri resmedilmiş kırmızı satenden bir otağı kurmuşlar. İçini Hint ve Kaşmir ipekleriyle süslemişler ve kenar suları lekesiz zümrüt karıştırılarak örülmüş bir ipek halı sererek onun üzerine şahane silteler koydurmuşlar. Emir Tacül Mülük de halılara oturmuş, şiltelere yaslanmış ve tacirlere mallarını önünde açmalarını emretmiş. Ve tacirler onun önünde bütün mallarını sergileyince bu yığın içinde en çok hoşuna giden şeyleri seçmiş ve tekrarladıkları para almama önerilerine karşın onları bol miktarda para kabul etmeye zorlamış. Sonra aldığı şeyleri kölelere taşıtarak atına binip yeniden ava dönmek istemiş. Ama birdenbire önünde tacirler arasında genç bir anlatısının burasında Şehrazat günün doğmakta olduğunu görerek yine yavaşça susmuş ve öyküsünü bir gün sonraya ertelemiş. Ama 111. gece olunca demiş ki, Emir Tacül Mülük birdenbire karşısında tacirler arasında şaşırtıcı güzellikle ve çekici bir solgunluğu olan, kendisine çok yakışan bir giysiye bürünmüş genç bir adam olduğunu farkına varmış. Güzel olduğu kadar solgun yüzü, bir ana, bir baba ya da çok değerli bir dostun yitirilmesi gibi büyük bir derdin damgasını taşıyormuş. Bunun üzerine Emir Tacül Mülük, yüreğinin kendisine karşı eğilim duyduğu bu genç adamı tanımadan asla oradan ayrılmak istememiş. Ve ona yaklaşarak selam vermiş ve ilgilenerek kim olduğunu ve neden böyle kederli olduğunu sormuş. Ama yakışıklı genç adam bu soruya gözleri yaşla dolarak ancak şu iki sözcükle, "Ben azizim" diyerek yanıt verebilmiş. Sonra öylesine hıçkırıklara boğulmuş ki düşüp bayılmış. Kendine geldiği zaman Emir Tacül Mülük ona, "Ey aziz, bil ki ben senin dostunum. Hadi bana dertlerinin nedenini söyle demiş. Ama genç Aziz cevap vermek üzere dirseğine dayanarak şu dizeleri okumuş. Onun gözlerinin büyüleyici bakışından sakın. Çünkü gözebenin çemberinden hiç kimse kurtulamamıştır. Siyah gözler baygın baktıklarında müthiştirler. Çünkü siyah ve baygın gözler yürekleri ince uzun kılıçların parlak çeliği gibi deler. Özellikle dilinin tatlılığına kapılmayın. Çünkü bir ateş şarabı gibi en bilge kişilerin bile aklını karıştırır. Onu bir tanısaydınız. Öyle hoş bakışları vardır ki ve ipek cildi dokunduğu bedeni tatlılığıyla ölümsüz kılan. Altın bir halhalla çevrelenmiş topuğundan kara sürmeyle çerçevelenmiş gözlerine kadar olan mesafe dikkat çekicidir. Pavi Matterson, Mandrus çevirisinde bu diziler Between Neck Gold and Ankle Gold, So Fair Is to Be Seen, That Half Be Well Is in Between, May Not Be Gold, boynundaki altın gerdanlık ile ayaklarındaki halhallar arasındaki bedeni görülmeye değer güzelliktedir. Ama tam orta yerdeki vadilerden söz edilmemelidir şeklindedir. Ah nerede onun ipekli giysilerinin ince kokusu, gül esansı damıtan nefesi nerede? Emir Tacülmülük bu şarkıyı işitince o an için daha fazla ısrar ederek onu konuşmaya zorlamak istememiş. Ve ona, niçin ey Aziz bütün öteki tacirler gibi sen bana mallarını göstermedin diye sormuş. O da, ey efendim benim mal mülküm aslında bir şehzadeye uygun gelebilecek nitelikte değildir diyerek yanıtlamış. Ama yakışıklı Tacülmülük güzel Aziz'e, valla yine de bana onu göstermeni isterim demiş. Ve genç Aziz'i yanı başında ipek halı üzerinde oturmaya ve kendisine birer birer tüm mal mülkünü göstermeye zorlamış. Ve Emir Tacülmülük güzel kumaşları gözden geçirmeye bile gerek duymadan hepsini olduğu gibi satın almış ve ona, şimdi Aziz bana dertlerinin nedenini anlatır mısın? Gözlerini yaşlı ve yüreğini üzgün görüyorum. Oysa seni bir köşeye sıkıştıran varsa bunu yapanları cezalandırmak isterim. Çünkü borç içindeysen rahat bir gönülle borçlarını öderim. Çünkü sana karşı büyük bir yakınlık duyuyorum ve senin için yüreğim yanıyor demiş. Ama genç Aziz bu sözleri duyunca yeniden hıçkırıklara boğulmak üzere olduğunu duyumsamış ve şu dizeleri okumaktan kendini alamamış. Ah senin mavi sürmeyle çarpıcı kılınmış siyah gözlerinin cilvesi, ah! Kıvrak kalçaların üzerinde vücudunun salınışı. Ah dudaklarının şarabı ve ağzının balı. Gözlerinin kıvrımı ve onları çiçekleyen kor gibi uçları. Ah! Seni özlemek bana bir hükümlünün kurtuluş ümidi beslemesinden daha tatlı gelir. Bu şarkıyı duyunca Emir Tacülmülük oyalanmak için birer birer güzel kumaşları ve ipeklileri gözden geçirmeye başlamış. Ama birdenbire kumaşlar arasından genç Aziz'in hemen atılıp telaşla toplamaya kalkıştığı ipekle işlenmiş kare şeklinde bir kumaş parçası elleri arasından kaymış. Aziz kumaşı titreyerek katlamış ve dizinin üzerine koymuş. Ve ey Azize, sevgilim benim, Süreyya yıldızına ulaşmak sana ulaşmaktan daha kolay. Sensiz böyle kırgın ben nerelere gideyim? Giysilerimin ağırlığını bile güçlükle taşımaktayken senin yokluğunun ağırlığını nasıl taşırım diye haykırmış. Emir, güzel Aziz'in bu şaşkın davranışını ve sonuncu dizeleri duyunca pek çok şaşırmış ve merakın doruğunda haykırmış. Ama anlatısının burasında vezirin kızı Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve her zamanki gibi yavaşça susmuş. Bunun üzerine bütün bu öyküyü nefesini tutarak izleyen kız kardeşi küçük Dünyazat kıvrılarak oturduğu yerden "Ey kardeşim Şehrazat, sözlerin ne kadar tatlı, ince, temiz ve zevk duyuran lezzetli ve de tazelikleriyle hoşa gidici. Hele bu öykü ne büyüleyici ve tüm bu dizeler ne kadar hayranlık uyandırıcı" demiş. Şehrazat da ona gülümsemiş ve "Evet kardeşim, ama yarın eğer Allah'ın lütfu ve Şah'ın selim zevkiyle yaşamımı sürdürürsem, ikinize anlatacağım öykü yanında bunun ne hükmü olur" demiş. Şah Şehriyar da içinden, "Vallahi anlattığı gerçekten şaşırtıcı ve akla durgunluk veren öykünün sonunu işitmedikçe onu asla öldürtmeyeceğim," demiş. Sonra Şehrazat'ı kollarına almış ve ikisi gecenin kalan bölümünü sevişerek sabaha kadar birlikte geçirmişler. Sonra Şah Şehriyar Adalet Sarayı'na ulaşmak üzere dışarı çıkmış ve divan, vezirler, emirler, mabeyinciler, muhafızlar ve saray halkıyla dolmuş. Başvezir de kolunun altında o sırada ölmüş olduğunu sandığı Şehrazat için hazırlanan kefenle içeri girmiş. Ama Şah ona bu konuda hiçbir şey söylememiş ve yargılamaya, memurlar atamaya veya işten aldırmaya, yönetmeye ve askıda olan işleri bitirmeye gayret göstermiş. Ve bu böylece akşama kadar sürmüş. Sonra divan dağılmış ve Şah sarayına dönmüş. Vezir de şaşkınlığın ve perişanlığın doruğuna ulaşmış. Ama gece olur olmaz Şah Şehriyar dairesine gidip Şehrazat'ı bulmuş ve her gece yaptığı gibi sevişmeyi de sürdürmüş. Ve gecelerden 112. geceymiş. Onların bu durumları sona erince küçük Dünyazat halı üzerinde kıvrıldığı yerden ayağa kalkmış ve Şehrazat'a, "Ey kardeşim, sana rica ediyorum. Vezir Dendan'ın Konstantiniye surları altında Şah Damül Mekan'ı anlattığı o güzelim yakışıklı Emir Tacül Mülük'ün ve Aziz ile Azize'nin öyküsünü anlatmaya devam et," demiş. Şehrazat da kardeşine gülümsemiş ve ona, "Evet, kuşkusuz, tüm cömert yüreğim ve gerekli saygıyla, ama bu yüce ve iyi huyla donanmış Şah izin verirse," demiş. Bunun üzerine heyecan beklediği sonucu öğrenmedikçe uyuyamayacak olan Şah Şehriyar, "Konuşabilirsin," diyerek izin vermiş. Ve Şehrazat demiş ki, "İşittim ki ey bahtı güzel Şahım, Emir Tacül Mülük, ey Aziz öyle ne saklıyorsun bakalım," diye haykırmış. Aziz de, "Ey efendim, bu sakladığım şey yüzünden baştan beri sana mallarımı göstermek istemiyordum. Şimdi ne yapmalı acaba?" diye yanıtlamış. Ve ta ruhundan kopup gelen bir soluk bırakmış. Ama Emir Tacül Mülük o denli ısrar etmiş ve nezaketle ağzından laf almaya çalışmış ki sonunda genç Aziz şu öyküyü anlatmak zorunda kalmış. "Bil ki ey efendim, bu kumaş parçası konusundaki benim öyküm oldukça gariptir. Ve bu benim için çok tatlı anılarla doludur. Çünkü aslında iki kat olan bu kumaşın bana sağladığı büyü gözlerimden hiç silinmeyecektir. İlk kumaş parçasını bana verenin adı Azize'dir. Öbürüne gelince, şimdi onun adını anmak benim için çok acı olacaktır. Çünkü o beni kendi elleriyle bugün neysem o hale getirmişti. Ama madem ki bunlardan sana söz etmeye başlamış bulunuyorum, bunun ayrıntılarını da anlatacağım. Kuşkusuz anlattıklarım seni büyüleyecek ve onu saygıyla dinleyecekleri ibret oluşturacaktır," demiş. Sonra genç Aziz kumaşı dizinin altından çekip çıkarmış ve ikisinin oturmakta olduğu halının üzerine yaymış. Emir Tacül Mülük de aslında bunun birbirinden ayrı kare şeklinde iki ayrı kumaş olduğunu görmüş. Birinin üzerine kırmızı altın tellerle karışık her renkten ipek ibrişimle işlenmiş bir gazel sureti örüldüğünü, öbüründe ise bu kez simden tellerle ibrişim karıştırılarak işlenmiş, boynunda üç zebercet takılı bulunan bir kızıl altın kolye asılı bir başka gazel bulunduğunu görmüş. İpek üzerine akla durgunluk verecek şekilde işlenmiş bu kare şeklindeki ipek parçalarını görünce emir, "Yarattıklarının ruhuna bunca sanat yapma yeteneğini veren Tanrı'ya şükürler olsun," diye haykırmış. Sonra yakışıklı genç adama, "Ey Aziz, lütfen bize hemen Azize ile ikinci gazeli işleyen hanımın öyküsünü anlat," demiş. Güzel Aziz de Emir Tacül Mülük'a, "Bil ki benim genç efendim," diyerek cevap verirken, 3. kitabın sonu. 6 Mayıs 2009, sayfa 252.